Ayrım 11, sayfa 201. Yine tutuklama. İmzadan değil, örgütten. Tutuklama istebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Dursun Çiçek'e atılı suç tanımı yine imza ile ilgili değildi. Islak imza bulunmasına, orijinal metin gelmesine, adli tıptan oy çokluğu ile imzanın Çiçek'in el ürünü olduğu yolunda rapor alınmasına karşın ne imza ne belge tutuklama isteminin gerekçesi yapılmadı. Yine terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklama isteminde bulunuldu. Oysa neredeyse tüm sorular belge ile ilgiliydi. Örgüt ile ilgili tek bir soru olmamasına karşın yine tutuklama bu maddeden istendi ve hakimin karşısına çıktılar. Tutanaklara imza yok. Babasıyla birlikte duruşma salonunda bulunan ve gördüğü usulî işlemleri aldığı hukuk eğitimiyle bağdaştıramayan İrem Çiçek, yıllardır komutan tavırları içinde gördüğü babasını ilk defa sanık kürsüsünde görüyordu. İçi parçalandı. Albay Çiçek sanık sandalyesinde oldukça sakin, güçlü, kendinden emin bir ifadeyle savunma yapıyordu. Konuşuyor, anlatıyordu ama sözleri tutanağa geçirilmiyordu. Bu yasal bir uygulama değildi. Bunun üzerine hem Albay Çiçek hem avukatı Çevik sözlü olarak itirazda bulundular. Nöbetçi hakim İdris Asan söylenenleri kayda geçirmediği için yapılan itiraza "Özet yapıyorum, kayda geçirmek zorunda değilim. Duruşma bitti, dışarı çıkın." diye karşılık verdi. Duruşma salonunda sessizce oturan İrem Çiçek şaşkındı. Fakülteden yeni mezun bir hukukçuydu ve henüz taze bilgileri arasında yer alan bu usul işlemlerinin pratikte uygulanmamasına anlam veremiyordu. Okulda öğrendikleri gerçek hayatla çeliştiği için kafası karışmıştı. İtiraz etmek, ayağa kalkıp bağırmak geliyordu içinden. Ancak henüz stajyer avukattı ve bu itirazı yapmaması gerektiğini, yapamayacağını biliyordu. Sesini çıkarmadan olan biteni izlemeye devam etti. Ayakta hüküm ilanı. Hakim hiçbir itiraza yanıt verme ihtiyacı hissetmedi. Duruşmaya ara verdi. Yaklaşık 5 dakika sonra mübaşirin çağrısı üzerine yeniden duruşma salonuna girdiler. Hakim kürsüsüne dahi oturmadan ayakta kapı eşiğinde tutuklama dedi. Tutuklamanın gerekçesini de açıklamadan salonu terk etmeye kalkıştı. Hakim bir yandan salondan ayrılmak üzere yürürken bir yandan da "Tutanaklar hazır, tutanakları imzalayın." dedi. Çiçek ve avukatı "Bu tutanaklar savunmamızı içermiyor, bunlar şahsınıza aittir, imzalamayız." dediler ve tutanakları imzalamadılar. Avukat Mustafa Çevik tutuklama kararına itiraz edeceğini adeta bağırarak söyledi. Hakimle aralarında gerginlik yaşanıyordu. Tutuklama talebine itiraz dilekçesi CMK madde 268 birinci fıkra gereğince zabıt katibi eşliğinde yazılır. Bu yasal hükmü hatırlatan Çevik bir zabıt katibi istedi. Ancak hakim öfkeliydi ve "Gidin kendiniz yazın, ben katip filan vermiyorum size." dedi. Sinirler gerilmişti. Beşiktaş Adliyesi'nin bir kalem odasında itiraz dilekçesi hazırlamaya başladılar. Kalemde görevli bir katibe vardı. Bu dilekçeyi kendisinin yazması gerektiğini, bunun yasanın emri olduğunu ve yasaya aykırı verilen emrin uygulanmaması gerektiğini birkaç kez yinelediler. Ancak katibinin hakimin kararına karşı yapacağı bir şey yoktu. "Hakim beyin emri, gidin onunla konuşun." demekle yetindi. Nefes nefese havale. Dilekçe yazılırken nöbetçi hakim kalem odasını birkaç kez aradı. Daha fazla beklemek istemiyordu. "Çabuk olun, sizi bekleyemem, işim var. Yoksa dilekçeyi almadan adliyeden ayrılacağım." diyordu. Aceleyle dilekçe yazıldı ve koşar adım hakimin odasına götürdüler. O sırada hakim odasının kapısından çıkmak üzereydi. Bir dakika daha geç kalsalardı göremeyeceklerdi bile. Bu durumda Çiçek bir gün gecikmeli olarak itiraz dilekçesini verebilecekti. Dilekçeyi uzattılar ama nöbetçi hakim odasının kapısını kapatmıştı bile. "Ben havale etmiyorum, yarın gelin." dedi ve merdivenlerden hızla inmeye başladı. Avukat Çevik ve İrem Çiçek ellerinde itiraz dilekçesi, merdivenlerde adeta koşar adım inen hakimin peşinden koşarak adliye kapısına kadar gittiler. Nefes nefese kalmışlardı. Israrla dilekçenin havale edilmesini istiyorlardı. Hakim mesaisini tamamlamıştı ve söylenenleri dinlemiyordu bile. Bir servis minibüsüne bindi ve "Evime gidiyorum." dedi. Ancak şans yüzlerine güldü. Aracın içinde bir savcı vardı. Savcı olanları gördü ve "Ne oluyor avukat bey?" diye sordu. Çevik "Dilekçemiz havale edilmedi." deyince savcı "Verin, verin, havale edelim." dedi. Bunun üzerine hakim istemeye istemeye dilekçeyi aldı ve havale etti. O savcının bu tavrı nedeniyle Dursun Çiçek fazladan 24 saat daha tutuklu kalmaktan kurtulmuştu. Ama öte yandan hem askeri hem sivil yargıda atmadığını iddia ettiği bir imzanın hesabını vermekten hemen kurtulamayacaktı. Ama nedense imzadan değil, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanıyordu ve bu konuda delile dayalı bir suçlama göremediği için kendisini nasıl savunacağını da bilemiyordu. Savcılığa ifadeye gitmeden önce gizli kasasından mal varlığına, banka hesaplarına, ailesine irtibatlı olduğu, görüştüğü kişilere kadar tüm hayatının incelendiği bir ortamda tutuklanma gerekçesi anlamlı gelmiyordu. Belge ile ilgisi gerekçe gösterilip bu gerekçe ile tutuklansa belki daha anlamlı bir yorum yapabilirdi. İmza ve belge ile ilgili yeteri kadar güçlü bir kanıt olmadığı ve askeri savcılığın kararının sivil yargının yolunu tıkadığı için bu gerekçeyle tutuklandığını düşündü. Bu kez 3 kişilik koğuşta. Sonuçta sorgu ve yargılama bitti. Sürpriz çıkmadı. Tutuklandı ve yeniden Haslal cezaevine konuldu. Bu kez 26 subayın bulunduğu o koğuşa konulmadı. Başka kalabalık nüfuslu bir koğuşta da değildi. Zaten Haslal'da birçok şey değişmişti. Kalabalık koğuşlar, yemeklerin çeşidi, havalandırma gibi konularda birçok iyileştirme yapılmıştı. Çiçek girişimleri sonucunda değişiklikler yapıldığını konulduğu koğuşu görünce anladı. 3 kişilik bir koğuştaydı. Koğuş arkadaşlarından biri Hava Kuvvetleri Komutanlığından, diğeri Harp Akademisi'nden bir kurmay albaydı. Darbe, terör örgütü üyeliği gibi bir konudan değil, sıradan suçlamalar nedeniyle oradaydılar. Bu kez tutuklandığı gün çarşambaya denk gelmişti ve ziyaret için bir hafta sonraki çarşamba beklenecekti. Gülşen Çiçek eşini görmek için bir hafta beklemek zorunda olduğu için üzgündü. Ama kızı İrem Çiçek annesinden daha şanslıydı, beklemedi. Çünkü o artık stajyer bir avukat olarak bazı haklara sahipti. Açık görüş. Perşembe günü saat 13 civarında Haslal'a babasını ziyarete gitti. İstediği an istediği kadar o babasıyla, babası da kızıyla görüşebilirdi. Üstelik açık görüş yapabiliyorlardı. İrem Çiçek bu hakkını ilk kez kullanıyordu. Açık görüşle babasına sarılınca iyi ki hukuk okumuşum diye düşündü. Bu ilk görüşme küçük bir odada yaklaşık 2 saat sürdü. Dursun Çiçek tutuklu kaldığı ilk gece neredeyse hiç uyumamış ve sorgu sürecini bundan sonra yapılacak hukuksal işlemler ve itirazlar ile ilgili notlar almıştı. Notlarını yine o küçük kırmızı kaplı defterine yazmıştı. Elinde o defterle geldi görüşmeye. Her bir notunu tek tek anlattı kızına. İrem Çiçek'le notlar aldı, babasını dikkatle dinledi. Görüşmenin sonunda her ikisinin de yasal süreç ile ilgili yapacakları konusunda kafalarındaki yol haritası netleşmişti. Görüşmenin sonunda ayağa kalkınca İrem Çiçek, "Babacığım, sen hiç o tatlı canını sıkma. Bir kez daha tutuklamaya itiraz edeceğiz. Eğer şimdiki talebimiz yerinde görülmezse bir ay içinde yeni bir itiraz yapma hakkımız var. En kötü olasılıkla seni bu ikinci itiraza kadar burada tutabilirler. Sen dinlen, sağlığını bozma, azmini ve direncini kaybetme," dedi. Dursun Çiçek bir an durdu, kızının gözlerinin içine baktı. Öfkelenmişti ama kızına belli etmedi. Yüzündeki gülümsemesini bırakmadan, "Ben öyle bir ay filan burada kalmayı düşünmüyorum. Bir daha bu tarz cümleler de kullanmayalım lütfen. Ben şundan istiyorum," diyerek bir kağıt gösterdi. Gösterdiği belge 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilk tutuklama sonrasında verdiği tahliye kararının belgesiydi. İrem Çiçek hemen sözlerini düzeltti. "Evet babacığım, senin dediğin gibi olacak." Saate bakan komutan, sonra öpüşüp sarıldılar ve ayrıldılar. Ancak Dursun Çiçek kızı uzaklaşana kadar bekledi. Kızının arkasından baktı, yürüyüşünü, uzun sarı saçlarının rüzgarda savrulmasını izledi. İrem Çiçek cezaevinden ayrılırken Haslal cezaevi komutanı ile karşılaştı. Komutan odasına davet etti, çay ikram etti, kısa süreli sohbet ettiler. "Komutan, merak etme kızım. Bu daha babanın buradaki ilk günü, morali bozuk olabilir. Ama bir hafta içinde ortama, buradaki havaya alışır, morali düzelir," dedi. Daha birkaç dakika önce en fazla bir ay dediği için babası tarafından azarlanan İrem, komutanın bir hafta sözüne itiraz etti. Kararlı bir sesle, "Hayır, babamı o kadar süre bekletmeyiz burada," dedi. Komutan bu genç hukukçunun azmine hayran kalmıştı. Önce İrem'e baktı, sonra duvardaki saate bir göz attı ve yumuşacık gülümseyen bir sesle, "Zaten ben de saate bakıyorum. İlk geldiğinde 17 saat konuğumuz olmuştu. 17 saat henüz dolmadı. Bakalım bu kez ne kadar kalacak," diye karşılık verdi. 43 saat. 43 saat kaldı, yine itiraz edildi ve tutuklandıktan 43 saat sonra 14 Kasım 2009 saat 18 sıralarında yine tahliye edildi. Bu tahliye haberini de Türkiye'ye ilk duyuran yine bizim haberimizdi. Akşam saatlerinde TBMM'de kavgalı ve protestolu bir gündem yaşanırken tahliye haberini duyduk ve haber yaptık. Bu tahliye haberini ne Anadolu Ajansı ne de o günlerin en hızlı haberciliğini yapan TRT duyabilmişti. Önce inanmak istemediler ama bir süre sonra haberimiz üzerine TRT'de diğer kanallar da harekete geçti. Tahliye belgesi hastalığa ulaşır ulaşmaz cezaevi komutanı saate baktı. Bu kez biraz uzun kaldı dedi. İhbar mektubu, ıslak imza hamlesiyle adeta idam sehpasının merdivenlerini tırmanmaya başladığı sanılan Çiçek'in tahliyesi kafaları karıştırdı. Çiçek'in tutuklanmasıyla tam da bazı kesimlerce belgenin Genelkurmay karargahında hazırlandığı, ordunun 2009 Nisan ayı itibariyle yeni bir postmodern darbe hazırlığı içinde olduğu kanıtlanacak diye bakılırken, bazılarının ise feci kıstırdık dediği bir anda Çiçek'in tahliyesi tartışmaları başka boyuta taşıdı. Yandaş basın bu kez Çiçek'in tahliye nedeni üzerinden çıkış aradı. Kaçma şüphesi yoktu. O nedenle tahliye edildi şeklinde haberler yapıldı. Oysa tahliye nedenleri bundan çok da farklıydı ve çeşitliydi. Tahliye nedenlerinin tümünü ve aslını haber olarak 15 Kasım 2009 tarihinde ilk kez ben yazmıştım. İşte o yazı. Tahliyenin gerçek nedeni. İkinci kez tutuklanan ve ikinci kez tahliye edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in tahliye nedenlerinden bazıları açıklanmadı. Gizlenen ve açıklanmayan gerçek nedenleri şöyle. Gizlenen nedenler. Çiçek esasen hakimlerin oy birliğiyle ve delil olmadığı, yeterli delil bulunmadığı, suç oluşmadığı nedenleriyle tahliye edildi. Açıklanan nedenler. Karar metninde ayrıca delil karartma girişiminde bulunmaması ve kaçma şüphesi olmaması gibi unsurlar da sayıldı. Kararın tümü farklı anlam içeriyor. Ancak hemen tüm basın kuruluşlarına tahliye nedeni sadece kaçma şüphesi olmaması olarak duyuruldu. Bu unsurlar ile kararın tüm gerekçelerinin bilinmesi farklı anlamlar içeriyor. Adli tahdit yok. Çiçek'in tutukluluk kararına itiraz dilekçesi, tutukluluk kararı alınır alınmaz ve avukatları tarafından verildi. Dilekçe 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 13-11-2009 tarihinde incelendi ve iki maddelik gerekçeyle tutukluluğunun kaldırılması ve tahliyesi yönünde karar verildi. Hiçbir adli kontrol tahdidi de olmayan karar oy birliği ile alındı. Somut olgular yok. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunmaması ile delil karartma girişiminin bulunmaması ve somut durum değerlendirildiğinde kaçma şüphesinin söz konusu olmaması sayılan ilk gerekçeler. Suç oluşmadı. Şüphelinin üzerine atılı suçların kanunda yer alan unsurlarının bulunmaması sonucu söz konusu suçların oluşmaması, gerekçeleri ise yine karar metnindeki diğer gerekçeler. Adli tıp kararı delil sayılmadı. Verilen kararın tümüne birden bakıldığında adli tıp tarafından verilen ve ıslak imzanın Albay Dursun Çiçek'e ait olduğunu belirten raporun yargı tarafından kanıt olarak değerlendirilmediği belirtiliyor. Başka laboratuvarda incelenebilir. Bu tür bir imzanın ancak referans laboratuvarlarında incelenmesi ya da en azından tanıklık ile kanıtlanması halinde yargının kesin hükmüne delil kabul edildiğine ilişkin geçmiş içtihatların verilen kararda etkili olduğu da kaydediliyor. Suç unsuru yok. Ayrıca terör örgütü üyesi olmak gerekçesiyle tutuklama kararı verilen Albay Çiçek'in hakkındaki bu iddiaları destekleyen delil bulunmadığı, kanunda sayılan suç unsurlarının bulunmadığı da karar metninde açıkça yer aldı. Yargılamada yeni boyut olabilir. Islak imzalı metnin TÜBİTAK benzeri bir laboratuvara gönderilebileceği ve ancak bu tür bilimsel birkaç merkezden alınacak raporlar ile imzanın gerçek mi sahte mi olduğu konusunda daha net bir sonuca varılabilecek. Tahliye kararı adli tıp raporu delil niteliğinde görülmemesi yargılama sürecinde yeni bir boyut da açabilir. Askeri yargıya da gidebilir. Daha önce sivil yargının talebe rağmen askeri savcılığa orijinal olduğu iddia olunan ıslak imzalı metni göndermemişti. Bunun yerine adli tıp raporunu göndermişti. Şimdi yeni bir talep halinde orijinal metin askeri savcılığa gönderilebilir. İhbarcının peşinde. İhbarcıyı bulun. Çiçek tahliye olduktan sonra adeta atağa kalktı. Basın, rütük ve tutuklama isteminde bulunan savcılar aleyhine hukuksal mücadele başlatırken, asıl hamleyi tahliye olduktan bir ay kadar sonra 22 Aralık'ta savcılığa, ihbarcının bulunması ve ihbar mektubu ile ilgili soruşturma açılması istemiyle dilekçe vererek yaptı. Çiçek iki sayfalık bu dilekçenin altına taklit edilmemesi için yeşil kalem ile imza attı ve sonuna günün tarihini attı. Yeşil kalem ne tür bir belgeyi ve ne zaman imzaladığını anımsamak için olsa gerekti. Rakam ise şekli imzanın taklit edilebileceği, ancak yazı karakterinin taklit edilemeyeceğini öğrenmiş olduğu için kendisini garantiye almak adına yazılmıştı. İmzası taklit edilebilirdi, bu kolaydı, ama yazı karakteristiğinin taklit edilmesi daha zordu. Bunu en zor yoldan öğrenmişti. Çiçek dilekçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından iftiraya uğradığını ve özgürlüğünün kısıtlandığını anlatarak, fiil tarafımca işlenmemiş olmasına rağmen tutuklu da kaldığımdan şüpheli kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçunu da işlemiştir. İhbarcı iddialarına inandırıcılık kazandırmak ve şüpheyi yoğunlaştırmak için delil yaratma yoluna gitmiştir. İsnat edilen hukuka aykırı fiilin tarafımca işlendiği izlenimini uyandırmıştır dedi. Çiçek belge üretildiğini söylüyordu. Bu iddia uzunca bir süredir birçok davada ileri sürülen bir tezdi. Mevcut ve suç unsuru oluşturmayan bir belgeyi alıp şablon olarak kullanan ve bilgisayarda gerçekmiş gibi yeni bir belge üretip içine suç unsuru bilgiler eklendiği iddiası son birkaç yıldır sık sık gündeme getirilen bir iddiaydı. İddialara göre bu tür üretilen belgelerin bir kısmında imza bile bulunmuyordu. Bazılarında ise imza taklidi yapılıyordu. Ve nedense bu belgelerin uzantısı olan başka belgeler, dağıtım, ek, üst yazı, ilgi gibi unsurlar bulunmuyordu. Bu belgelerle suçlanan kişiler derdini ancak mahkeme aşamasında anlatabiliyordu. Son olarak Poyrazköy davasında hem belge hem de bazı CD'lerin sahte olduğuna dair net bilimsel veriler ve iddialar ortaya kondu. Dahası belge altındaki imzanın aynısı sanık avukatı tarafından bir imza makinesiyle üretildi ve görüntüleri mahkemede izletildi. CD, flash bellek, DVD gibi bilgi ve dosya taşıma amaçlı araçların sahtecilik açısından daha kolay kullanıma sahip olduğu da ileri sürülüyordu. Çiçek'te ünlü irticayla mücadele eylem planının bu yolla üretilmiş bir sahte belge olduğunu, altındaki imzanın da taklit ya da taşıma olduğunu ileri sürüyordu. Bu iddiasının doğru olup olmadığının iddianamenin hazırlanması sırasında dikkate alınıp somut verilerle sonuca bağlanması gerektiğini de isteyen Çiçek, sahte belge hazırladığını iddia ettiği ihbarcının bulunması sağlamakta kararlıydı. Çiçek hakkında taklit olduğunu ileri sürdüğü imza dışında tek bir başka delil olmadığını, olası bir yargılama sırasında mahkum olmayacağını, aklanacağını düşünüyordu. Ama önceki örneklerinde olduğu gibi bu süreç tamamlanıncaya kadar aylarca, hatta yıllarca cezaevinde kalabilirdi. Özgürlüğünden mahrum olabilirdi. İşte bu nedenle özgürlüğüne kast ettiğini ileri sürdüğü ihbarcının bulunmasını, yüzleşmeyi çok istiyordu. Dilekçe üstüne dilekçe vermesinin nedeni buydu. Dilekçesinde iftira suçunun Türk Ceza Kanunu'nda adliyeye karşı suçlar başlığı altında yer aldığını, bu nedenle yargının düzgün işlemesini önleyen bir eylem olduğunu anlatan ve öte yandan bu suçun kişilerin onurunu zedelediğini de vurgulayan Çiçek, Fransız Ceza Kanunu'nu da örnek gösterdi. Çiçek suçun tespitinde kişilerin onurunun göz önüne alınmasının gerektiğini de vurguladığı dilekçesinde şöyle dedi. Suçun kişilere karşı suç olma niteliği de safsaklanmayarak şüphelinin aynı mektupla bana karşı birden fazla soruşturma açılmasına sebebiyet verdiği dikkate alınmamalıdır. Kimliği belirsiz şüpheli yapmış olduğu ihbarla beni ve mektupta adı geçen birkaç kişiyi ve en önemlisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşağılayarak suçlamıştır. Kimliği belirsiz bir ihbar mektubuna gösterilen hassasiyet kadar bu ihbar dilekçesine de hassasiyetle yaklaşılacağını temenni ederek savcılığınızdan şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesini, eylemlerine uyan suçlardan dolayı cezalandırılmaları için haklarında soruşturma başlatılmasını isteme zorunluluğum doğmuştur. Belge paylaşılamıyor. Bu arada askeri savcılıktan yeni bir hamle geldi. Fotokopi üzerinden yaptığı soruşturmada takipsizlik kararı veren askeri savcılık, 26 Ekim'de ihbar mektubunun yayınlanması üzerine soruşturmayı yeniden açtı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından belgeleri istedi. Bu hamle sivil savcıların istemediği bir hamleydi. Bu nedenle verilen yanıtta orijinal belge değil kopyası gönderildi ve Albay Dursun Çiçek sorguya çağrıldı. Bunun üzerine askeri savcılık dosyayı iki kez daha resmi yazı ile istedi. Ancak İstanbul Başsavcılığı belgeleri askeri savcılığa göndermedi ve yazılara yanıt dahi verilmedi. Belge yine adli tıbba. Dursun Çiçek'in ikinci kez tahliye edilmesinden sonra askeri savcılık belgelerin kendilerine gönderilmesi için bir kez daha istemde bulundu. Ancak İstanbul Savcılığı belgeyi bir türlü göndermiyordu. İhbar mektubu ve orijinal belge gelir gelmez inceleme yaptırmak amaçlı adli tıba gönderilen metin şimdi bir kez daha adli tıp yolundaydı. Çünkü ilk inceleme ile ilgili usulsüzlük iddiaları ayyuka çıkmıştı. Ama bu tartışmalar yapılırken belge ne askeri savcılığa ne adli tıpa gönderilmedi. Nedeni bilinmeyen bir bekleyiş vardı. Ama bu sırada adli tıpta bazı isimler kısa süreli belge kursuna katılıyordu. Daha sonra belgenin inceleneceği kurulda görev alacak bazı isimler henüz belgeci sıfatına haiz bile değildi. Savcılık Ekim, Kasım ya da Aralık ayında ıslak imzalı belgeyi adli tıbba ikinci kez gönderse, dördünün muhalif kaldığı 11 kişilik kurulun 3 yeni üyesi kurula girecek yeterliliğe sahip olmayacaktı. Bu nedenle farklı bir kurul belgeyi inceleyecekti. Asker belgeyi neden istiyor? Askeri savcılık bu süre içinde ısrarla üst üste yazı yazarak ihbar mektubunun askeri bilgileri içerdiği, bir asker kişi tarafından yazıldığı kanaatinin oluştuğu, konunun askeri yargının alanına girdiği iddiasıyla belgeleri istiyordu. Askeri savcılık karargahta böyle bir belge hazırlanıp hazırlanmadığı, haberin yayımlandığı gün orijinalinin imha edilip edilmediği, bilgisayar kayıtlarının temizlenip temizlenmediği ve bu surette delillerin karartılıp karartılmadığı konularında soruşturma yürüttüğünü de hatırlatıyordu. Ve bir de 24 Haziran 2009 tarihli takipsizlik kararına yer alan konunun askeri yargı alanında olduğuna ilişkin mütalaasını yineliyordu. Askeri savcılığın bu hamlesi sivil savcıları sıkıntıya soktu. Ergenekon savcılarının endişesi ise belgenin ve dosyanın askerin eline geçmesi halinde soruşturmanın farklı bir yöne kayacağı şeklindeydi. Dosyadaki bilgilerden ve belgelerdeki parmak izlerinden ihbarcı bulunabilirdi. İhbarcının kimliği karargah tarafından tespit edilip bilgi ve belge akışının önü kesilebilirdi. Ancak askeri savcılığın tıpkı Ergenekon savcıları gibi soruşturma ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi gerek kamu görevlilerinden gerekse özel kuruluşlarından istemek yetkisi vardı ve bu belgeler gönderilmeliydi. Belgelerin gönderilmemesi için mevzuatta uygun bir gerekçe bulmak da zordu. Ancak İstanbul Başsavcılığı adli tıbbın raporu verilinceye kadar belgeyi ve dosyayı vermedi.